Bosch Daimler.
Tam evdeki çalışma masama oturmuş, program metnini yazmaya hazırlanıyordum ki, televizyon ekranı Gazze'de El Ehli Hastanesi'ni vuran İsrail'in hain hava saldırısından bahsetmeye başladı. Saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Ekrana yansıyan görüntüler tam anlamıyla insanlık dışıydı. O anda kendi kendime, bu dedim, olacak iş değil. Hele o 15 yaşındaki çocuğun kendine tutulan mikrofona karşı söyledikleri yok mu? İşte buna yürek dayanmazdı. Şunları diyordu. 15 yaşında bir çocuk olarak evimden oldum. Sonra Şifa Hastanesi'ne geldim. Hastanede bombardımanların altındayız. Umarım dünya bize merhamet gösterir. Özetle dünya an itibariyle ciddi bir insanlık krizi yaşıyor. Umarız daha büyük sıkıntılar olmadan konuya akılcı, makul, adaletli çözümler bulunur. Biz de bu vesileyle Spor Daima ekibi olarak İsrail Devleti'nin insanlık dışı saldırısını kınıyor ve hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den ortak canlı yayından Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. İşte bütün dünya gibi, bütün Türkiye gibi bizim de canımız sıkkın. O yüzden bu metni de sizinle paylaştık. Özkan'la ve Ahmet Hoca'yla bu hafta Türkiye'de Cumhuriyetimizin 100. yılında spor serimizde Türkiye'de basketbolu konuşacağız. Birazdan onu da konuşacağız ama girişte bu hain saldırıyla ilgili gerek Özkan'dan gerek de Ahmet Hoca'dan birkaç cümle alacağım. Hissettiklerini aslında kaleme almışsın ama birkaç cümle almanı isterim senden.
Şimdi yine bir görüntü beni çok rahatsız etti ve olayın vahametiyle ilgili tabii ki çok derin izler bıraktı. Yine bir küçük çocuk görüntüsünü gördüm. Yani insan yapısı itibariyle, yaşı itibariyle bazı şeylere yaşı ilerledikçe vakıf olabilir. Ama küçücük bir çocuk aynen şunu söyledi. Yaşamak bu değil dedi. Ya. Şimdi ben de kendi kendime dedim ki bu kadar küçük bir çocuk yaşamla ilgili...
Bu kadar
ilgili,
çabuk büyümek zorunda değil.
Evet
mi?
Yani dolayısıyla bu beni sadece bu kelimeye sıkıştığımı kalabilir. Yani bir sıkışık kaldığımı söyleyebilirim. Çok meşgul etti. Yaşamak bu değil diyor. Yaşamla ilgili o kadar az bilgiye sahip olmasına rağmen.
Bir çocuk ki gülüp oynaması gereken, evet, değil mi? Yalnızca uykuyu ve karnının doymasını düşünmesi gereken bir çocuğun hissiyatları.
Başka bir şey dinleyemedim ondan sonra.
Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba.
Sen neler söylemek istersin Ahmet Hocam?
Yani şimdi öyle bir tuhaf dönemde yaşıyoruz ki ve o yaşadığımız dönemde her seferinde bu kadar olmaz dediğimiz şeyler biraz daha fazla başımıza geliyor ve giderek insanlığın o yüzyıllar içinde oluşturmuş olduğu değerler, kavramlar setinin erozyona uğradığını, kaybolduğunu görüyoruz. Yani bu en son yaşadıklarımız bunu biraz daha açıkçası katmerledi. Çünkü öyle bir tuhaf dünya haliyle karşı karşıyayız ki yani yaşananlar gerçekten böyle orantısız bir savaş hali var ve o orantısız savaş hali içerisinde birileri ellerindeki medya imkanlarının da kullanarak sürekli olarak diğer tarafı alaşağı ediyor ve haklı pozisyonunu da olduğunu iddia ediyor. Bunun karşısında ise az önce söylemiş olduğunuz gibi özellikle çocuklar ölüyor. Yani en fazla yaşaması gerekenlerin hayatı ortadan kalkıyor. Ve burada gerçekten şöyle tuhaf şeylerle karşı karşıyayız. Söz konusu spor programı olduğumuz için oraya vurgu yapayım. Dün akşam dinlediğimde hakikaten bir kez daha insanlığımdan utandım. Yani işte Kerim Benzema'nın açıklaması sonrasında Fransa İçişleri Bakanı'nın bu kişinin terörist örgütle bağlantısı vardır. İşte bir başka Fransız milletvekili hanımefendinin işte derhal vatandaşlıktan çıkartılmalıdır açıklamasına kadar gidebilecek patavatsızlıkları karşısında hakikaten insan böyle öfkeleniyor. Çünkü düşünce özgürlüğünün ya da bir takım şeyleri ortaya koymanın sadece bir taraftan bakanların lehine olduğu bir dünyada ne adalet olur ne de şiddet son bulur.
Yani bir nevi hocam yaldızları dökülen Batı medeniyetini de görüyoruz değil mi?
Zaten özellikle şu yaşadıklarımız açıkçası yani Batı'nın böyle yekpare bir bütün olmadığını özellikle belirtelim. Yani bizi dinleyenler bu konuda sanki bütün Batı aynı yerde toplandı, herkes İsrail'i destekliyor diye düşünmesinler. Böyle bir şey yok. Ama söz konusu uygulamalara baktığınız zaman müthiş bir çifte standart olduğunu ve bu çifte standartın artık insanların ölümüyle daha da arttığı bir dünyadan geçtiğimizi görüyoruz. Bu çok acı verici.
Evet. Değerli hocam teşekkür ediyorum. Şimdi bir şekilde tabii programın içeriğine de sadık kalarak devam edeceğiz ama bu büyük acıda kalbimizin, aklımızın nerede olduğunu, durduğumuz yeri netleştirmek adına bu başlangıç cümlelerini sen de Özkan da kurdu, ben de kurdum. Teşekkür ediyorum. Hattasın. Ben şimdi Özkan'ın 100. yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de basketbol metnini okuyayım. Onun üzerinden yine program içeriğimizle devam edeceğiz değerli hocam. Sağ olun. Tamamdır. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibini biliyorsunuz. Eda Kotanoğlu ana kumandada sesimizi ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ileten sevgili dostumuz Nuri Göktaş. Tam sağımda Özkan Pekesen, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi hocası, sosyolog Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Şimdi çok kısa süre sonra 100. yılında Türkiye'de basketbol metnini sizlerle paylaşacağız. Yüzüncü yılında Türkiye'de basketbol. Basketbol resmi kayıtlara göre Türkiye'de ilk kez 1904'te İstanbul Rabız Koleji'nde oynanmaya başlar. Fakat Türk basketbolunun temellerini atan kurum aslında bir nevi Galatasaray Lisesi'dir. Çünkü aynı yıl Galatasaray Lisesi öğretim üyeleri basketbol kurallarını Türkçe'ye çevirir ve Türk basketbolunun doğuşunu temsil eden ilk maçı eski adıyla Mektebi Sultani'nin okul bahçesinde oynar. 1920'li yıllarda daha da popüler hale gelen basketbol, 1923'te kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın da büyük katkılarıyla ülke çapında yaygınlaşmaya başlar. 1934'te milli takımlar düzeyindeki ilk maçını Yunanistan'a karşı oynayan millilerimiz bu karşılaşmayı 42-19 gibi çok farklı bir skorla kazanır. Ardından Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunlarına katılırlar. Türk basketbolunun ilk uluslararası başarısı ise 1949'da Kahire'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği dördüncülük olur. Ülkemizdeki basketbol faaliyetleri 1936-58 arasında voleybol ve handbol branşlarıyla birlikte Spor Oyunları Federasyonu tarafından yönetilir. 1959'da ise nihayet Basketbol Federasyonu bağımsız olarak kurulur. 7 yıl sonra yani 1966'da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki takımlar bir araya getirilir ve bu kez Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi başlar. 1970'lerden 90'lara uzanan süreç ciddi bir gelişim ve atılım dönemi olur. Aynı dönemde Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Ülker gibi kulüpler Avrupa'da çok önemli başarılara imza atar. Bu durum milli takıma da yansır. Kuşkusuz bu yansımanın ilk meyvesi milli takımın 1981 yılında elde ettiği Balkan şampiyonluğudur. 2000'li yıllarda ise Türk basketbolu başarı çıtasını artık çok daha yükseğe koyacaktır. Nitekim 2001 ülkemizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen ikincilik hedeflenen başarı çıtasına ulaşma yolundaki en büyük göstergedir. 12 dev adam ismi de bu şampiyonadaki başarı hikayesinin bir sonucu olarak bugün de yaşar. Türk basketbolunun 2010'da Ankara, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sergilediği performans tek kelimeyle şov niteliğinde olur. Amerika Birleşik Devletleri ile final oynayarak dünya ikinciliğini elde eden milli takımımız artık dünyanın en saygın basketbol ekiplerinden biridir. 2010'da kazanılan dünya ikinciliği kulüp takımlarımıza da bir ilham kaynağı olur. Devamında Fenerbahçe ve Anadolu Efes takımları Avrupa basketbolunun en üst düzey ligi olan Euroleague'de defalarca ilk 4 takım arasına girer, final oynar ve hatta birden fazla şampiyonluklar kazanır. Sonuç olarak Türk basketbolu 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı itibariyle gerek Avrupa gerekse dünya basketbolu açısından gerçekten çok saygın bir yerde. Çünkü basketbol takımlarımız Avrupa'da da neredeyse her yıl söz sahibi ve önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Ayrıca Avrupa'nın en güçlü basketbol liglerinden birine sahibiz. Birçok yabancı yıldız da yine bizim basketbol ligimizde forma giyiyor. Ayrıca eskiden hayalden öte kabul edilen NBA rüyasını hayata geçiren pek çok oyuncumuz da var. Daha da önemlisi 100 yılı aşan bu basketbol hikayesinin sonunda gelecekten çok daha umutlu olmak için de pek çok nedenimiz var. İşte şimdi Spor Daima'da yaklaşık 20 dakika boyunca bunları konuşma zamanı. Ahmet Hocam, Özkan şimdi uzun uzun dolu dolu bir metin yazmış. Dolayısıyla o bu başlığı içini doldurmuş diye varsayarak ilk sözü sana vermek istiyorum. Sen nereden dahil olmak istersin bu başarılara? Bu başarıların birçoğuna yaş itibariyle de çok şükür şahitlik ettik, evet. Değil mi? Spor severler de olarak. Senin için nereden konuya dahil olmak daha anlamlı?
Şimdi şöyle ilginç bir noktayla başlamış zaten Özkan Bey. Yani 1904 yılında başlıyor Robert Kolej'de, daha sonra Galatasaray Mektebi Sultani'de Ahmet Robertson ve kardeşiyle beraber basketbolun hakikaten bu ülkede çökleşmesine çok büyük etkisi var Mektebi Sultani'nin. Ve oradan sonra da pek çok isim hem milli takım düzeyinde hem kulüp takımları düzeyinde çok etkiler bırakıyorlar. Ben özellikle tabii kendi bulunduğum kent üzerinden de bir şeyler söyleyeyim. Çünkü Türkiye'deki basketbolun yolculuğunda İzmir'in de önemli bir yeri vardır. Ve işte ilk basketbol ligi şampiyonu Altınordu'dur. 1966-67 sezonunda o ilk şampiyonluk Altınordu'da gelir. Daha sonra da yıllar içerisinde özellikle Karşıyaka'nın önemli katkıları olduğunu, şampiyonluklar kazandığını, gerek lig şampiyonluğu, gerek kupa şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları kazandığını eklemem gerekir. Fakat özellikle şunu vurgulamakta fayda var. Yani bizim daha önceki programlarımızda da farklı şekillerde dile getirmiş olduğumuz 1981 ve sonrasında, yani 1980 sonrasında adım adım gelen ve basketbolda işte 2010'la beraber zirveye taşınan bir süreç var. Ve o süreç yani 12 dev adam şarkısıyla hafızalara kazınan ve bugün hala gerçekten basketbol anlamında özellikle de Özkan Bey'in belirtmiş olduğu basketbol ligimizin Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olması hasebiyle çok kayda değer bir başarımız var.
Ki hocam araya gireceğim çok kısa. Biz bu Spor Daima'da hep başlık olarak bunları konuştuk. 81'deki o Balkan şampiyonluğumuz, evet. TRT'de yayınlanan Beyaz Bölge dizisinin üst üste gelmesi. Bunlar aslında hep çok olumlu sıçramalara da vesile olan adımlar oldu, değil mi? Rahmetli Aydan Siyavuş'un antrenörlüğü, teknik direktörlüğü o şampiyonunun başında.
Burada kesinlikle haklısınız. Bunları farklı şekillerde konuştuğumuz için tekrar vurgulamadım ama özellikle rahmetli Aydan Siyavuş'a ayrıyetten bir parantez açmak lazım. Yani gerçekten Türkiye'de o 80'li yıllarda biz Beyaz Gölge sonrasında işte bütün mahallelerde hepimiz de benzer şekillerde yaşadık. Dikilen potalar, direklere çakılan potalarda basketbol oynama sevdasıyla beraber bu iş başka bir tarafa doğru kaymaya başladı ve hakikaten bu süreç içerisinde Türkiye'de basketbol başka türlü bir sevgili olarak yavaş yavaş içimize girdi. Yani futbol hep vardı ama basketbolda burada yavaş yavaş böyle futbolun yanında yanı başında giderek büyümeye başlayan bir spor dalı haline dönüştü. Ve ilerleyen yıllarda daha da ön plana geçmeye başladı ve gerçekten de o süreç içerisinde basketbol açıkçası elde ettiği başarılarla gerek kulüp takımları düzeyinde gerek milli takım düzeyinde futbolda geçti.
Evet.
Yani böyle bir aşamaya geldik. Yani futbolda bahsettiğimizde Avrupa'nın 6. ligi izliyoruz ama basketbolda gerçekten oynanan her yıl işte düzenlenen organizasyonlarda sadece Fenerbahçe, Anadolu Efes değil yani diğer organizasyonlar içerisinde diğer Türk takımlarının da var olduğu ve onların da birincilikler, finallerde boy gösterdiği bir süreçten geçiyoruz yıllardan bu yana. O yüzden Türkiye'de basketbol hakikaten artık kurumsallaşmış olduğunu ve 100 yıl içerisinde çok önemli bir yere geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu anlamda futbolu da açıkçası geride bıraktığını da rahatlıkla dile getirebiliriz.
Çok çok doğru söylüyorsun hocam. Sen bir soluklan bakalım Özkan neler ekleyecek, oradan devam ederiz. Özkan'cığım şimdi ilerleyen haftalarda voleybolda konuşacağız.
Evet.
Basketbolda sen 100 yıllık özeti bizimle paylaştın. Daha çok erkek takımlarımızın başarısı var basketbolda. Evet. Voleybolda da tam tersini konuşacağız değil mi? Orada da kadınlarımız daha öne çıkıyorlar.
Evet, çok net zaten.
Yani bu programı dinleyen kadın dinleyicilerimiz demesinler ki Türkiye'de kadın basketbolunu ihmal ediyorsunuz. Hayır, ama bu başlık erkeklerin başarıları biraz daha öne çıktığı için konuşuyoruz. İlerleyen haftalarda voleybolda kadınlarımız...
Elbette zaten son dönemde ciddi anlamda söz sahibiler. Onlarla ilgili zaten söyleyecek çok şeyimiz var. Meseleye şuradan dahil olmak isterim. İşte bu Galatasaray Lisesi işte 30'lardaki o organizasyon çabaları 50'lerde kurum haline gelmesi şeyin basketbolun bir şekilde biz tam da senin söylediğin cümleler arasında hemen onu yakaladım ben iyi bir tespitti. Bize denk geldi. Yani jenerasyon açısından biz ciddi anlamda basketbolun nereden nereye geldiğini birebir gözlemledik.
81 Balkan Şampiyonası'nı hatırlıyor musun?
Hem de nasıl?
Ben evde sevinçten prizleri kırmıştım yumruk atarak. Babam da dedi ki ya yenisini alamayacağız. Bir, tamam sakin duvara bari vur. Yani o kadar sevinmiştim.
Oyuncular mesela işte bizim için bir idol haline geldiler.
Dolayısıyla Efe Aydanlar, Necatiler, Aytekler.
Tabii hangi birini sayayım?
Kara Mehmetler, Melikler değil mi? Bak hala o kadroyu ben bir
çıkartayım. İşte mesela şöyle fanlar bile olmuştu ya. En iyisi Kara Mehmet'ti mesela. Çoğu insan belki hatırlamayabilir ama çok önemli bir basketbolcuydu. Yani dolayısıyla biz orada bir şeyi gördük yani. O hareketlenmeyi gördük. Bu beraberinde bize şunu getirdi. Ya bu şahane bir şey devamı gelir mi? Ama o zamanlardan iyi kötü hissediyorsunuz. Tam olarak da bir net şeyler söyleyemiyorsunuz ama hani bir dalga geliyor yani. Bir şekilde kıyıya vuracak bu ciddi anlamda.
Bir başarı dalgası geliyor.
Geliyor ve çünkü şeydi asıl gösterge şuydu. Halk tarafından nasıl benimsenmişti. Beyaz gölge etkisinde uzun uzun söylemeyeyim ama işte orada onu gördük. Yani hepimiz basketbol oynamaya başladık. Ben mesela futbol antrenmanına giderdim ama mecburen gidiyorum zaten. Kendime göre bir rüyam var onu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ama bütün arkadaşlarım dışarıda basketbol oynuyorlar. Bunu birebir gözlemledim ben. Dolayısıyla herkes gözlemledi ve işin içine girdi. Bu sefer salonların fazlasıyla dolmaya başladığını gördük. Yavaş yavaş takımlarda bir takım ivmeler kazanmaya başladı. Yani bunu biz böyle periyot periyot yıl yıl çok net olarak gözlemledik. O yüzden mesela çok rahat konuşabiliyorum şimdi bu anda. Mesela Galatasaray Lisesi'nde mesela döneminle ilgili belli şeyler söyleyebiliyoruz ama burada hangisi neresinden başlayayım bu kısıtlı zamanda
tabii
bilemiyorum.
Tabii ne söylesek eksik kalacak bu
çabalar. Ama yani içinde. Ben bunu söyleyebilirim. İyi bir tespitti o. Tam bize denk geldi ve biz bütün bu kupaların hepsini net olarak gördük. Kulüp bazında gördük. Oturduk, heyecanlandık. Yani heyecanlandık, ağladık. Öyle durumlar yaşandı. İşte 12 dev adam gibi bir efsaneye doğru gitti.
93 müdür Koraç Kupası'nı kazandık.
Tabii yani Efes'in mesela çıkışı inanılmaz işler yaptılar o dönemde. O devamı gelecek, devamı gelecek. Yani evet Fenerbahçe devreye girdi.
Gerçekten saman alevi olmadı yani. Hep bir üstüne koyarak ilerledi.
İşte dediğim gibi şeyi görüyorsunuz. Ben en önemli unsurum burada şunun olduğunu düşünüyorum. Yani bütün toplum ne kadar sahipleniyor. Onu gördüğünüz andan itibaren diyorsunuz ki evet yani belli bir kesim değil de herkes işin içine girdiği andan itibaren o dalgaya en kötü ihtimalle bir enerji olarak katkıda bulunuyor. Yani hepimiz televizyon karşısındayız. Evet. Bir beklentideyiz. O zaman bence otomatikman şöyle bir şey yansıyor. Son milli takım maçında olduğu gibi yani herkes size bakıyor ve bir performans sergilemeniz durumundasınız. O zaman önemsendiğinizi görüyorsunuz ve yatırımlar akıllıysa, antrenman programları netse mutlaka bir şey geliyor.
O dualar, iyi dilekler, değil mi? Uzaktan, evet, yakından bir sinerji yaratıyor.
İşte sağın, yani şöyle söyleyeyim artık son cümle olarak. Meselenin içine biz de dahil oluyoruz. Hani 12. adam gibi. Ya da işte o basketbol 5 kişisi 6. adam gibiyiz. Bench'te oturan 6. adam bizzati biziz. Yani onu seyredenleriz ve onlar bizim onları seyrettiğimizi, ne başarıları için ne derece heyecanlandığımızı kendi kaliteleriyle ortaya koydukça zaten o topluluk sürekli olarak kalabalıklaşıyor. E ne oluyor işte mesela? İşte Amerika ile oynadığımız finalde mesela ben bunu asla düşünemezdim, hemen itiraf edeyim. Yani NBA biliyorsunuz başka bir çıta. Fakat o gün o maçta oynayan, bugün şu anki NBA'yi domine eden oyuncular var. Steph Curry, işte benzer bir sürü bir isim var. Dolayısıyla hepsini orada seyrettik. Neredeyse maçı koparıyorduk. Ama bu o kadar büyük bir etki yarattı ki şu da beraberinde geldi. Evet, Amerika çok büyük bir basketbol ülkesi. Saygı duyuyoruz. Ama ciddi anlamda kafa tutacak bir nesil yetiştirebildik mi? Evet, bir maç olur ya da iki maç üzerinden de olsa bu yapıldı ve NBA'ye birçok oyuncumuz gitti zaten.
Yani bu başarılar bu anlamda bu ligde de tescillendi diyorsun. Evet. Taçlandı, doğru. Ahmet Hocam bir 10 yıl olmuştur herhalde. Belki daha fazladır. 20 de olmuş olabilir. Kurallar değişti. Hani o 4 çeyreğe döndü basketbol. Evet. Bunun başarılarımıza, gelişmelere bir etkisi olmuş mudur? Çok daha dinamik hale geldi basketbol. Doğru bir tespit mi bu?
Bu doğru bu tespit ama şunu da eklemek lazım. Aslında hani zaman zaman hep vurguladığımız medya boyutu işin içerisine girdikçe, yani teknolojik değişimler aynı zamanda işte medyatik yapı daha fazla tüketimle birleştikçe spor dallarının kurallarının değişikliğinin gündeme gelmesi ya da farklı unsurların devreye girmesi söz konusu oluyor. Daha hızlı oynanması, daha zevkli hale dönüşmesi. Yani şimdi seyrettiğimiz basketbolla bizim ilk gençliğimizde seyrettiğimiz basketbol arasında fark var.
Tabii.
Her açıdan fark var.
Tabii.
Yani kurallar açısından da, uygulama açısından da farklar var. Ama şu andaki tabii çok daha zevkli ve açıkçası çok daha heyecan verici.
Hocam dün akşam Fenerbahçe Asvel basketbol maçını izliyorum EuroLeague'de. Bilmiyorum sen de gördün mü? Açık ara gerideydi Fenerbahçe. Sonra çok büyük bir başarıyla maçı önde kapattı. Maçı yorumluyor. Fakat çok fazla görüntü izledi hakemler. Kimden çıktı, öyle mi oldu, böyle mi oldu? Erman Kunter, yani Türk basketbolunda bir markadır, evet, biliyorsun. O da maçı yorumlayan isimle. Bu kadar da değil bu işler dedi. Yani hakem dediğinde her dakika monitöre bakacaksa niye o sahada dedi. O kadar yürekten katıldım ki bu tespitime. Hani senin söylediklerinle, teknolojiyle yani bu kadar da olmamalı değil mi bazı şeyler?
Ama işte giderek oraya doğru gidiyor. Ve çünkü söz konusu bütün spor dalları için geçerli. Yani gayet iyi bildiğimiz olay futbolunda da, baskette de, voleybolda da, hemen hemen bütün spor dallarında teknolojik boyut, işte ekranın göstermesi, orada izlenmesi. Yani aynı şeyi sık sık futbolda da söylüyoruz biliyorsunuz. Yani oyun bir duruyor ve birkaç dakika bekliyor herkes. Ne oldu? Tabii. Gol mü oldu? Başka bir şey mi var? Aynı şeyi Erman Kunter gibi, gerçekten çok usta bir basketbolcuydu Erman Kunter. Yani hatta yanlış hatırlamıyorsam sayı rekoru kırdığını,
en çok sayı atma rekorları onda hala.
Hala olması lazım. Çok özel bir basketbolcuydu. Onun bu tespiti yapması bence çok daha yerinde ve önemli.
Ki sonrasında biliyorsun teknik adam olarak Fransa'da da şampiyonluklar kazandı. Yani
çok,
böyle
çok önemli bir isimdir Erman Kunter. Evet. Ve gerçekten de basketbol açısından düşündüğümüzde, yani basketbolun az önce Özkan Bey'in söylediği, yani sahip çıkma ve bir araya gelme meselesinde şunu gördüm ben. Yani belki de bizim spor daima açısından ortaya koymamız gereken en önemli unsur orası. 100 yılın son 30-35 yılı içerisinde basketbolun bu kadar çok ivme kazanmasının arka planında biraz da basketbol sporunun başta işte TRT'nin katkısıyla başlayan, az önce söylediğimiz Balkan şampiyonasıyla devam eden ve 90'larla beraber giderek artan kulüp takımlar düzeyindeki gelen başarılarla beraber velilerin çocukları basketbol okullarına götürmesinin büyük etkisi oldu.
Ya çok doğru tabii.
Ve burada bir şeyi atlamayalım, onu da söyleyeyim. Biz tamam erkek basketbolunu konuşuyoruz ama 2014, 2015, 2016'da hem Fenerbahçe basketbol takımı hem Galatasaray basketbol takımı, kadın basketbol takımı Avrupa'da da bayağı önemli başarılar elde ettiler.
Çok doğru.
Hatta finali bu iki takımımız oynadı Moskova'da.
Tabii, çok doğru. Yani gerçekten böyle çok ciddi başarılar var. Aydın Örse de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim değil mi? O da Aydan Siyavuş'la birlikte, Aydan Siyavuş'tan o bayrağı alıp.
O bayrağı aldı, devam ettirdi. Baktığımızda hakikaten basketbolun çok özel isimleri sporumuza kazandırdığını ve gerçekten de az önce de belirtmiş olduğumuz gibi oradan çıkan o ilmenin yarattığı etkinin çok sayıda basketbolcumuzun hem yurt dışında hem de daha sonra NBA'de mücadele etmesini sağladığı için de gerçekten Türkiye o 12 dev adam şarkısı ardından yaşananlara baktığımızda gerçekten Türkiye'nin basketbol ikliminde çok önemli katkıları olduğunu gösterdi bize ve gerçekten bu ülkede basketbol iyi bir yerlere geldi. Buradan sonra da devam etme potansiyelimiz çok yüksek.
Yani Özkan'ın dediği o dalgalar devam edecek görünüyor.
O dalgalar devam edecek çünkü artık biz bir yani basketbolda da voleybolda da bunları konuşuyoruz. Bu konuda gerçekten bütün aşamaları geçtik. Yani kendimize güvenimiz tam, turnuvalarda varız, turnuvalarda başarılar elde ediyoruz. Gerek kulüp takımları düzeyinde gerek milli takımlar düzeyinde bunlar çok çok önemli. Ve hepsinin ötesinde artık bu ülkede basketbolun bir spor olarak bütün insanların zihninde bir yer teşkil ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Futbolda zaten bu vardı ama onun yanına önce basketbol geldi sonra da voleybol geldi.
Voleybol geldi evet. İlerleyen haftalarda bireysel sporlarımızı da konuşacağız. İşte halteri konuşacağız, güreşteki büyük başarılarımızı konuşacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Sporu serisinde. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam.
Rica ederim.
Için.
Rica
görüşmek üzere. Son 3 dakika seninle devam edelim Özkan'cığım.
Bir şey daha dikkat çekmek isterim. Mesela günümüz dünyasında konuyla şimdi çok alakalı gibi gelmeyecek ama emlak ne kadar pahalı bir şey değil mi? Hı hı. Öyle şeyler oldu ki Türkiye'de o kadar çok yere basket sahası yapıldı ki. Hı hı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında belli bölümler basket sahalarına ayrıldı.
Bunlar da işte hep başarıların arka planı.
Yani söylemek istediğim hiçbir şey bunlara çok az rastlardık. Şu anda bütün şeyde çocukların mesela ortak alanlarından bir tanesi de o basket sahalarına gidip bir şekilde okul sonrası ya da boş vakitlerinde zaman geçirmek için tercih ettikleri hatta bunun için birbirleriyle yarıştığı bir spor haline geldi. Hocamın dediği gibi de işte veliler zaten yönlendirdiler. Basketbol okulları da var. Dolayısıyla birileri mutlaka çıkıyor. Yani iyi de bir eğitimden geçtikten sonra.
Beslenme koşullarının daha iyi olması, çocuklarımızın daha boylu poslu, iri yapılı olmaları bile burada başarılarda etken.
Şimdi bu elbette var. Fakat ben en çok şunu önemsiyorum ve görüyorum ve seviniyorum. Ya çok hevesli insanlar. Yani bir şey hakikaten bir şey yapma niyetliler. Bu çok önemli. Tamam çok iyi beslenir şu bu olur. Onlar hakikaten es geçirmeyecek şeyler ama hı hı. Asıl mesela ne kadar meseleye vakıf olmak için ne kadar çalışmak istediğidir. Ben o kadar çok şey görüyorum ki etrafımda zaten kulüplerde de öyle. Hı hı. Yani ciddi anlamda şey yapmışlar. Yani kendilerince bir hikaye çizip o hikayenin içini doldurmaya çalışan yüzlerce genç tanıyorum mesela. Amacı iyi bir basketbolcu olabilmek. Mesela NBA'yi çok yakından takip etmeleri, işte şeyleri, bizim kendi ligimizi. Mesela bir Euroleague hayranlığı var mesela. İki lig arasında oturup tartışmaları. Şuna şahit oldum. Ben mesela bundan çok büyük keyif aldım. İki genç gördüm otobüste. Euroleague ve NBA arasındaki farkı konuşuyorlardı. Dedim ki Özkan olay yavaş yavaş bitiyor.
Dolu dolu konuşmalar.
Bir noktaya doğru gidiyor. Evet.
Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından seslendik sizlere. Eda Kotanoğlu, ana kumandada Nuri Göktaş, telefon hattında Profesör Doktor Ahmet Talimciler, sağımda Özkan Pekesen, mikrofonun başında prodüktör ben Murat Örem. Sözün başında da vurguladığımız gibi, Özkan'ın bir televizyon haberinde alıntıladığı gibi, o Filistinli küçücük çocuğun söylediği cümle önemli. Yaşamak bu olmamalı. Dünyanın artık sorun yaratan devletlere ciddi yaptırımlar yaptırma zamanı geldi, geçiyor bile. Belki o günleri de göreceğiz. Dünya daha adil bir yer olmak zorunda. Spor Daima ekibi olarak hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. We'll be right back. spor daima.